Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan. Hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Bu hadiste geçen duadan yola çıkarak, ayet ve hadislerle duanın önemini konuşacağız bugün. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızda olacak. Dünyada ve Türkiye'de COVID ile ilgili yeni gelişmeleri aktaracak bizlere ve sonrasında Ramazan'da beslenmeyi, dünyada otizm farkındalık gününü ve kalıcı oje uygulamalarını aktaracak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Gözlerken huzuru, neşeyi, sevgiyi halimizce sessiz. Bora gibi zorluk esmeye başladı kader, yürekler temelsiz. Deldiler zamanı, şu delik bir lehim ister, sapasağlam eksiksiz. Bora gibi zorluk esmeye başladı kader, yürekler temelsiz. Deldiler zamanı, şu delik bir lehim ister, sapasağlam eksiksiz. Kuluçkadaymış bütünüyle kin, nefret meğer sineler pekişsiz. Yüreğimde sancı, şakaklarımda kanlı ter, hislerim direksiz. Bir baştan bir başa ufku şafaklar tutmuşken dupduru lekesiz. Zulmet yırtılmış aydınlık geceyi boğmuşken ve yollar hendeksiz. Yürüyorduk rüyalı baharlara, ardarda manis
dengesiz, engelsiz. Her yanda kızaran erguvanlar arasında bir şey gösterişsiz. Yürüyorduk rüyalı baharlara ard arda, manisiz, engelsiz. Her yanda kızaran erguvanlar arasında ürşek gösterişsiz. Gök bir yanda, yıldızlar bir yanda, biz bir yanda, Nurefşan tertemiz. Gök bir yanda, yıldızlar bir yanda, biz bir yanda, Nurefşan tertemiz. Zaman vefa vefa diye inledi bir anda, acıklı mecalsiz. Yeniden gün denizde söner gibi olmuştu, ölgün ve bedelsiz. Yeniden bu hasta gönlüm hasretle dolmuştu, hicranlı talihsiz. Yeniden gün denizde söner gibi olmuştu, ölgün ve bedelsiz. Yeniden bu hasta gönlüm hasretle dolmuştu, hicranlı talihsiz.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Kur'an ve Hadis Işığında köşemizle başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar olsun.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Aslında ne kadar güzel ve ne kadar özel bir gün değil mi? Sabahı cuma, yani bugün cuma, akşama evet. Teravihisi, sonrasında gecesi sahuru ve ertesi gün Ramazan'ın ilk günü. Çok bereketli, çok güzel bir günde programımızı gerçekleştiriyoruz bugün. Bugün biraz duaları konuşalım istedik. Sevgili Peygamberimizin hadisinden yola çıkarak programı açarken seslendirdim sevgili dinleyicilerimize. Hocam, özellikle böylesine özel zamanlara girdiğimizde tabii dualar da yüreğimizde daha da büyüyerek çoğalıyor ve biz hep bütün dualarımızın Yüce Yaradan tarafından kabul olmasını bekliyoruz. Bugün duaları konuşalım ama acaba dua etmeyi becerebiliyor muyuz? Doğru dua ediyor muyuz? Ya da nasıl dua etmeliyiz? Sizden öğrenelim hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşada. İfade ettiğiniz üzere dua aslında bizim hayatımıza eşlik eden bir süreç. Ve biz duayı Cenab-ı Hakk'ı tanıdığımızdan beri onun hayata egemen olan ve hayatı her an yöneten gücüne tanık olmak bizi dua ile ilişkili hale getiriyor. Çünkü eğer Cenab-ı Hak hayatı yaratan ve aynı zamanda yaşatan kudret değilse, bir kimse böyle düşünmeye başladı mı, bu onu seküler bir düşünce planına çekiyor. Ve o zaman her şey onun üzerine yıkılıyor. Artık her şeyi kendi başarmak zorunda hissediyor. Bütün sonuçları hep kendi gayretine yahut etrafındaki gelişmelerle sadece ilişkilendiriyor. O zaman da neticeyi başaramamak, elde edememek bir anlam ifade etmiyor. Sadece suça dönüşüyor. Halbuki Allah Azze ve Celle hayatı yarattığı ve bize yaşattığı süreçte burası bir yapboz tarlası gibi, bir oyun alanı gibi. Akşam olunca nasıl çocukların oyun alanında her şey birdenbire terk edilir, akşama kadar yaptıkları kumdan yapılar, oluşturdukları oyun alanları, birbirleriyle o esnada belki alan kapattıkları, yarıştıkları, rekabet ettikleri her şey düpedüz ortada kalıp sahipsiz birdenbire boşa çıkıyor. Dünyada böyle bir mecra olduğu için buradaki kazanımlar, kaybetmeler hepsi Cenab-ı Hakk'ın katında bir irade ile, bir amaç ile sonuç bulduğunda anlamlı. Diğer türlü hepsi anlamsız birer çaba gibi. Ama Cenab-ı Hakk'ı göz ardı eden kimse kaybettiği zaman bunun sadece kendi suçu gibi görür. Halbuki iman eden kimse bu süreçte ben üzerime düşeni yaptım mı, doğru davrandım mı, üzerime düşen hususlarda önüme açılan seçeneklerde doğru olanı seçtim mi, o zaman neticenin olup olmaması o Yaradan'ın bunu bana sağlayıp sağlamamasıyla ilişkiliydi. Ben Allah Azze ve Celle katında karşılığını aldım diye Cenab-ı Hak üzerinden ilişkilendirdiği bir hayatı yaşar. Böyle olduğu zaman da kişi Cenab-ı Hakk'ın hayatı yöneten kudret olduğu, istediği zaman muvaffak kıldığı, yani sonuçlandırdığı, istemediği zaman da isterse bütün sahada biz üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmış olalım, nasip etmeyecekse nasip etmediğini bildiği bir yolculukta olur. Böyle olduğu zaman da ne kazandıklarını kendi çabasının ve gayretinin mutlak sonucu ve kazanımı gibi görür. Hayır, biz gerekenleri yaptık, Allah da lütfetti olarak bilir. Kaybettiği yahut elde edemediği zamanlarda da biz gerekeni yaptık, Allah derecelle nasip etmedi, evet, diyebilir. Şimdi Cenab-ı Hak üzerinde وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْاُمُورِ sonuçları Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bilinciyle olunca o zaman tam olayın gerçekleşme aşamasında dua dediğimiz şey gündeme geliyor. Yani siz sonucu belirleyen gücün, nihai ve son sözü söyleyen kudretin Allah olduğunu bildiğiniz zaman dua refleksi sizde uyanıyor.
Evet.
Eğer siz son sözü söyleyen ve gereken her türlü koşulu sağladığında bir kimse illaki sonucu gerektirir gibi böyle arada bir korelasyon kurulursa bu seküler bakış açısı. Halbuki hayatta biliyoruz ki nice çabalar var, değil mi? Ama sonuçlanmıyor. Yani daha güçlü zekalar, daha güçlü gayretler, nicesi bunları sergiliyor. Ama onların eline geçmeyebiliyor. Daha az çaba, gayret ve zeka ile sonuçlanabiliyor. O zaman Cenab-ı Hakk'ın hayatı sonuçlandıran ve neticeleri ortaya koyan, nihai sözü söyleyen kudret olduğu bilinciyle yol aldığımızda bu kez bize dua eşlik eder. Üzerimize düşenleri yaptığımız zaman dahi kalkıp ya Rabbi nasip et deriz. Hayırlısıysa, güzelse, hoşsa diye Cenab-ı Hakk'ın ilmine de başvururuz. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize onu sağladığında bizi mutlu kılacak. Evet, Rabbim bize bunu sağladı diyebileceğimiz. Sağlamadığında da ya bu kadar çaba ortaya koyduk, niçin olmuyor demek yerine son sözü Allah söylediğini bildiğimiz için, biz de zaten ona başvurduğumuz için, evet, o zaman da şöyle deriz.
Hakkımızda hayırlısı demek ki değilmiş.
Hakkımızda, evet, hayırlısı değilmiş. Demek ki Cenab-ı Hak benim için daha güzelini,
daha hayırlısını, daha
farklı
düşünüyor,
yerde, evet, hazırlamış. O zaman ben ona doğru yol alayım diye bu kendimizi, duygularımızı, hırsımızı, tutkumuzu, her şeyimizi yönetebildiğimiz süreçte olmazsa olmazımızdır. Eğer ki Rabbimizin hayatı yönettiği ve bizim de onun ve bizimle onun arasında dua dediğimiz böyle bir irtibatın olduğu bilinciyle olmaz isek, o zaman inanın ki hayatı ve kendimizi yönetmek, duygularımızı yönetmek, kaygımızı, düşüncelerimizi yönetmek imkansız bir hal alır ve bu bizi belli fobilerle, sıkıntılarla, sorunlarla karşılaştırır. Çünkü hayattaki açmazlar, hayattaki soru işaretleri ve belirsizlikler o kadar çoktur ki bunların hepsiyle baş etmek ve geleceğe güvenle bakmak, bugünü huzurla yaşamak ve hele hele hayatı sonlandıran ölüm düşüncesiyle baş etmek, bunların hepsi büyük bir sorun öbeği halinde iç dünyamızı kemirir durur ve bizi mutsuz eder.
Evet.
Dolayısıyla Yaradan'la aranızdaki bu bağlantının adıdır dua. Ve duayı yaşayabilmek için önce Yaradan'ın mutlak gücünü, egemenliğini ve kudretini tanımamız lazım. O yüzden bu istihare duası vardır, bilirsiniz.
İstihareye yatmak denir değil mi gece?
Evet, evet. Bizde öyle denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o duayı bize öğretirken girişinde önce Cenab-ı Hakk'ı tanımayı öğretiyor. Allahümme inni estahiruka bi'ilmika. Allah'ım ben senin ilmine başvuruyorum. Çünkü kul Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bildiğini, zamanın öncesini de sonrasını da, ki Allah gaybı bilir. O bizim gibi zamanın böyle açılan her saniyesine mahkum değildir önünü arkasını bilmek için. O yüzden Allah'ım senin ilmine başvuruyorum. Seinneke te'alemu, çünkü sen bilirsin. Ve le alem, ben bilmem. Sonra Allah'ım ve estekdiruke bi kudretike, Allah'ım senin gücüne başvuruyorum. Çünkü senin gücün yeter. Ve le akdiru, benim gücüm yetmez. Allah'ı doğru tanıdığımızda bu kez aramızdaki dua anlamlı bir ilişki haline gelir. Çünkü onun bir adım sonrasını, kaç adım sonrasını bildiğimiz için onun ilmine başvuruyoruz. Onun gücünün bizim gücümüz gibi sınırlı ve belli bir kısıta mahkum değil de her istediğini inne rabbeke faalu lima yurid. Murad ettiği her şeyi yapabilen kudret olduğunu bildiğimizde duamız bu kez anlamlı bir hal alır. Çünkü kendisine başvurduğumuz bizim gibi sınırlı ve bizim gibi gücü bir yere kadar, bilgisi bir yere kadar olan değil de gücü de her şeyi kapsayan ve bilgisi de her şeyi kaplayan o yegane kudrettir. Ve orada biz Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki Allah'ım bu iş eğer benim hakkımda hayırlıysa, bu bir nikah olabilir, bu bir iş yeri olabilir, bu bir göç olabilir, hayatta bir dünya böyle çok önemli kararlarımız var. O zaman diyoruz Allah'ım bunu, yani inkâne hâzel emre hayranli feyessirhu li, onu bana kolaylaştır. Yani öyle olaylar gelişsin ki bu iş bana kolay gelsin ve neticelensin. Ama eğer öyle değilse o zaman fasrif ni'anhu, beni ondan bir şekilde çöz, uzaklaştır. Onu da benden uzaklaştır. Biri araya girsin, başka bir engel çıksın, resmi bir dairede bir engel çıksın değil mi? Tapu dairesi mesela, bir şey alacak oluyorsunuz. Son anda engel çıkıyor. Eğer yaradan
bilgisayarlar size bile bozulabilir hocam o anda. Yani o gerçekten nasip olmayacak ve olmaması gereken bir duaysa o anda insanın başına her şey geliyor. Bir de hocam müsaadenizle sözünüzü kestim. Şunu da sormak istiyorum tam da yeri gelmişken. Duanın edilirken o söylenen cümlelerin de çok önemli olduğu hep ifade edilir. Bu doğru mu? Yani mesela bir dua ederken işte Allah'ım hayırlıysa olsun, hayırlı değilse olmasın gibi bir cümle mi kullanmak daha doğru? Yoksa Allah'ım hayırlısıyla olsun mu demek daha doğru?
Şimdi bu Hazreti Peygamber'den öğrendiğimiz duada her iki seçenek de apaçık bir şekilde duruyor. Biz ikinci seçeneğe geldiğimizde tabii eğer arzu ettiğimiz şeye tutkuyla bağlıysak, illa olmasını istiyorsak bizi zorluyor. Yani Allah'ım değilse olmasın demek.
Onu diyemiyoruz.
Diyemiyoruz.
Evet, dilimize gelmiyor söz.
Çok kimseden duydum bunu. İşte Allah'ın hayırlısıyla olsun şeklinde yapıyorum ben o duayı diyor. Halbuki bu böyle asansöre binerken bir ayağını atıp diğer ayağını dışarıda bırakmak gibidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın ilmine, gücüne, kudretine tam güveni sergilediğimiz bir süreçte çekince oluşturmak gibidir. Halbuki gerçekleşmiş olaylar üzerinden baktığımızda mesela diyor ki önceki görüştüğüm hanımefendiyle işte olmadı diyor hocam diyor. Şimdikiyle oldu düşünüyorum diyor. İyi ki de olmamış diyor. Yahut o dönem girdiğim işten ayrıldım, o iş
başka
olmaz,
iş değiştirdim.
Sonraki iş oldu. Şimdi biz sonrakinin ne kadar iyi ve bizim hakkımızda daha güzel olduğunu kestiremeyebiliriz.
Evet.
Cenab-ı Hak diyor ki la tedri leallallaha yuhditu ba'de zelike emra. Sen bilemezsin. Allah belki başka yepyeni bir iş çıkarır, yepyeni bir durum oluşturur. O yüzden eğer Allah'ım sen hayırsız biliyorsun bunu, bundan daha hayırlısını benim için biliyorsan tabii ki olmasın. Hem de aynı istekle, aynı İhtiyakla o duaya amin diyebilmeli ki kul önünü açsın ve Cenab-ı Hakk'a duyduğu, onun ilmine ve kudretine duyduğu güvenle yol alabilsin. Diğer türlü eğer tek başlık altında bu duayı yaparsak, olmadığında yine aynı şeyin içerisine düşeceğiz ve Cenab-ı Hakk'ın bizim için sakladığı, planladığı o gelecekteki daha farklı mutluluğa dair de küskün kalacağız. Yani böyle bir beklentiyi de işin içimizde yeşertemeyeceğiz. Böyle kimselerin toparlanması, kendine gelmesi o kadar zor oluyor ki, yani tek açıdan sadece tek bir sonuca kilitlenecek bir insan, o zaman o olay da olmayınca bazısı hayata küsüyor.
Tabii,
yani
tabii.
Dediğim gibi olacaktıysa olsun, olmadıysa eğer ben yokum artık diyor. Evet. Yemeden, içmeden kesiliyor. Bu hayatı yöneten o yüce kudretle olan irtibatın zayıflığı o kişiyi böyle bir kötümser hale sokuyor. Halbuki bizim imanımız bize daha olayın sonucu belli olmadan her iki ihtimali de satın alabilmeyi öğretmiş. Ve biz olmayacaksa da buna hazırız. Hatta olmadığına, yani o gün...
Olmadığına bile sevinmemiz gerekiyor aslında.
Evet, o gün elektrikler kesildi ve ben o gün o şeyi alamadım. Gittiğimizde tapu dairesi çalışmıyordu. Ya o kadar büyük bir hayır oldu ki bizim. O gün sevinmemiştim ama şimdi bakıyorum o kadar çok aslında sevinmeliymişim. Şimdi bu kadar örnek de yaşamışken bizler Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle ve kudretiyle yol alabilmeyi öğrenmeliyiz. Bunun da anahtarı dua. O istihare duasının sonu şöyle geliyor sizin hanım. Cenab-ı Hakk'a şöyle diyoruz. Allah'ım fakdir li el hayra haytu ma kana. Şimdi sen bana hayrı, yani iyisini ve güzel olanı her neredeyse onu bana takdir et ve erdini bihi. Ve beni onunla memnun et diye dua ediyoruz. Yani bu ikinci kötü seçeneği de dile getirdik ve olmasın diye dua ettik eğer kötüyse. Sonra da diyoruz ki iyisini, güzelini her neredeyse, ben bilmiyorum ama sen biliyorsun, onu bana sen takdir et ve beni onunla mutlu et. Bu Allah Azze ve Celle ile dua üzerinden girdiğimiz bir irtibat. Tabii bunların hepsinin tamamı Yüce Allah'ın hayatı yarattığı kudretine tanık olmak ve yaşattığı güce, kudretine tanık olmakla olacak bir şey. Diğer türlü eğer Allah Azze ve Celle'yi bunca ayetiyle bizi yarattığı, yaşattığı kudretini görmezden gelmişsek, o zaman duvara konuşuyor gibi oluruz. Onu, Cenab-ı Hakk'ı gücüyle, kudretiyle hissedebilmek, ki bu iman dediğimiz şehadetle Cenab-ı Hakk'ın gücüne, kudretine, ilmine tanık olmakla başlayan bir süreç. Diğer türlü sadece belli sözleri, işte yani Cenab-ı Hak ile bu irtibatı olmayan kimseler sanıyorlar ki böyle bazı kalıp sözcükleri tekrar ediyorsunuz ve bir şeycikler oluyor. Hayır. Önce Allah ile barışmak, kulun Cenab-ı Hak ile arasındaki bu kulluk dediğimiz ilişkiyi, ki o güçlü bir köprüdür, bunu oluşturması ve Cenab-ı Hak ile birlikte hayatı yaşaması. O zaman hayat kolaylaşır ve o zaman yokuşta da Cenab-ı Hakk'a yapacağınız bir dua vardır. O zaman inişte de Cenab-ı Hakk'a söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Bu hayatı artık Cenab-ı Hakk'ın size, önümüze adım adım, sahne sahne açtığı bir süreç. O girişte bahsettiğiniz ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dua, bu bizim kendi hayatımızdaki var olan nice kırılganlıklarımızı bile Cenab-ı Hakk'a dua ederek yönettiğimizi gösteriyor. Hazreti Peygamber demiş ki Allahümme inni e'udu bika minel hemmi. Allah'ım ben kaygıdan sana sığınırım. Bu kaygı dediğimiz şey var ya, adım başı bizi yoklayan bir şey. Yani şu anda şu saatte bakıyorsunuz iyi oluyor. Bir saat sonra durumu kötüleşiyor. Sorduğunuzda neyin var? Bir şey aklına gelmiş. O şeyin onda oluşturduğu kaygı. Ya öyle olmazsa, ya şöyle oluşmazsa, ya buradan böyle olmazsa diye vehmi bir şey kişide kaygı oluşturuyor. Ve o kaygı onu, kaygının kendisi vehmi ama sonuçları ciddi. Sonuçları somut sonuçları oluyor. Eğer Allah Azze ve Celle'ye, onun bizi korumasına hemden, yani kaygıdan sığınmaz isek ve Cenab-ı Hak bizi bununla korumaz ise, hayat da o kadar kaygı üretebileceğimiz şey aklımıza gelebilir ki Cenab-ı Hak bunların önünü kapatıp bizi korumaz ise şeytan bunlardan herhangi biriyle bize saldırabilir. Çocuklarımız üzerinden kaygı üretebilir, sağlığımız üzerinden kaygı üretebilir, yaşlılığımız üzerinden kaygı üretebilir, geleceğimiz üzerinden kaygı üretebilir. Aynı gün içerisinde yaşanması muhtemel bile nice kaygıya yol açacak olaylar olabilir. Dolayısıyla bunu kim çözebilir? Bizim içimize uzanacak, içimizdeki kaygı noktalarını vesaire kontrol edecek dışarıdan bir el olmadığına göre bizi yaratan, kendi elimiz bile uzanmıyor, bizi yaratan kudrete sığınıyoruz. İşte duanın gücü bu. Allah'ım, kaygıdan ben sana sığınırım. Kaygıya eşlik eden başka bir sorunsalımız var, o da üzüntü. Yani şurada sokağa çıksanız bazı yüzler mutlu gözüküyor, bazı yüzler üzgün gözüküyor. Hayatta her an yaşadığımız duygu halleri, ama bunları yöneten Allah Azze ve Celle bizim içimizde bunları وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَ güldüren de odur, ağlatan da odur diyor Allah Azze ve Celle. Biz eğer hayatın içerisinde Cenab-ı Hakk'a bunlardan ötürü sığınıp kendimizi Cenab-ı Hakk'ın ellerine bırakmayı öğrenmez isek, sabahına çıktığımızda Allah Azze ve Celle'nin bize sağladığı mutluluklardan ötürü hamd ederek, gün içerisinde bize iyi şeyler yaşatmasını ondan umarak, akşamına ulaştığımızda da en başımıza gelmemiş nice kötülükten bizi koruduğuna şükrederek ve geceyi güzel geçirip yeni bir sabaha yine uyanmak için Cenab-ı Hak ile bu ilişkiyi sürekli kılmadığımız zaman kopuyoruz. O zaman yalnız başımıza ve kendi halimize kalıyoruz. Ve insanlar zannediyorlar ki ben bu kaygılarımı, ben bu üzüntülerimi başka bir şeylerle, kimi ilaçlarla, kimi etrafımdaki heyecanlarla vesaire yerine koyacağım, başka plan ve programlarla yenebileceğini zannediyor. Ama Allah Azze ve Celle bize diyor ki biz size kendinizi iyi hissettirmezsek, biz size kendinizi mutlu hissettirmez, sizi sıkıntının içerisine çekersek size hiçbir şey çare olmaz. Peki biz desek ki Allah'ım biz kendimizi iyi hissedebilmemiz ve mutlu olabilmemiz, hoş yaşayabilmemiz için madem her şey senin elinde ne yapmamız gerekir? Allah Azze ve Celle diyor ki beni hayatınıza almanız lazım. Beni dışlarsanız, beni anmaktan, beni bilmekten, bana saygı duymaktan uzak durursanız, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي beni hatırlamaktan uzak duran yüz çevirenlere فَلَنِئِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Dolayısıyla Allah sıkıntıyı size mukadder kılarsa, ki bunu Allah'a yüz çevirdiğinde böyle mukadder kılacağını söylüyor, o zaman çok fazla para kazanarak neden mutlu olmadığınızı şimdi anlarsınız. O zaman neden daha iyi eve çıktığınız halde, daha iyi arabayı edindiğiniz halde, daha iyi bir kademe, mevkiye, makama yükseldiğiniz halde o beklediğiniz, umduğunuz hazzı, zevki, mutluluğu elde edemeyişinizi işte o zaman sorgularsınız. Allah Azze ve Celle bunu biz sağlıyor, biz yaşatıyoruz. Biz bize iman eden ve salih amelleri işleyenleri فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ona hoş bir hayat yaşatıyoruz buyuruyor. Dolayısıyla irtibat noktamız, yaratıcımız, kalbimizin sahibi. Allah'ın Resulü şöyle dua etmiş. Allahümme ya mukallibel kulub. Ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım. Sabbet kalbi ala dinike ve taatik. Benim kalbimi sabitle diyor. Eğer kalbinin Allah'ın elinde olduğu bilincinde olursan, o zaman kalbini elinde tutana başvurursun, dua edersin. Ama kalbim de kendi elimde, duygularımı da kendim yönetiyorum. Her şey kendi bağlamında gerçekleşiyor. Ve her şey görünürden ibaret sandığımız zaman, işte o zaman dua beklentisi ve düşüncesi olmuyor. Ben yaparım, ben ederim dediğimiz olayların altında kalabiliyoruz. Gücümüz yeter, elbette sonuçlandırırız sandığımız ve Cenab-ı Hakk'a başvurmadığımız için öylece kala kalan, yarım kalan olaylar bizi üzüntüye, kedere, sıkıntıya, çevremizde insanlarla ilişkilerimizin bozulmasına ve her şeyden önemlisi kendimizle barışık bir ruh halinden uzaklaşmamıza yol açıyor. O yüzden bu... Evet,
her zaman dua edilebilir mi? Duanın bir zamanı var mıdır?
Cenab-ı Hak bize diyor ki وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ. Bunu hiçbir emirde görmüyoruz. Yani aklına geldikçe namaz kıl, her sürekli namaz kıl, sürekli oruç tut, böyle ibadet yok. Ama unuttukça Rabbini an diye Kur'an'da bir ayet var. Yani Cenab-ı Hak unutulmaya karşı bizim kendimizle yarışmamızı emrediyor. Cenab-ı Hakk'ı unutmamak üzere adeta bir çaba içerisine girmemizi. Böyle bir ayet var. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ. Unuttuğunda Rabbini an. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı anmak günün içerisinde bile اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. Günün içerisinde çok uzun zamanların var. Elinde işler oluyor, güçler oluyor. Ama Cenab-ı Hak buna rağmen وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ. Rabbinin adını an diyor. Dolayısıyla en basit arabaya oturduğumuzda bile Cenab-ı Hakk'ı anıp biliyorsunuz dua ediyoruz. Elhamdülillahillezî sakkara lenâ hâdâ. Bunu bize müsakkar kılan Allah'a hamdolsun. İndiğimizde, kalktığımızda, Resulullah yokuşları çıktığında bile duası vardı. İnişleri indiğinde bile duası vardı. Suyu içtiğinde besmelesi vardı. Bunların hepsi hayatın içerisine serpiştirilmiş. Şu an bizim çoğunu aslında yaptığımız bir inşallah derken bile Cenab-ı Hakk'ın neşiyetini eylemimizle ilişkilendiriyor, tabii, duaya evet, dönüştürüyoruz. Evet, evet. Yani Allah dilerse diye Cenab-ı Hakk'ın dilemesini ve bunu olmasını sağlamasını bilincimize katıyoruz.
Evet.
O bakımdan yani şu alanlarda duaya gerek yok diyeceğimiz, yani sorunuzu tersine çevirerek cevap veriyorum. Bu alanlarda Cenab-ı Hakk'a gerek kalmıyor, kendimiz başarıyoruz. Diyeceğimiz hiçbir alan yok. Dolayısıyla aranızda en başarılılarımız bunu hayatın içerisine en fazla yayabilenlerimiz.
Evet değerli hocam. Evet. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. İnşallah yarın ilk oruçlar tutulacak ve o belki duayı içimize, o hani hayatımızın farklı alanlarına serpiştirme becerisini daha iyi gösterir hale geleceğimize inanıyorum. Son cümlenizi de alarak sizi sevgi ve saygılarla uğurlayalım hocam.
Bu son bağlamda söylediğinizle bitireyim. Oruç, oruca başladığınız andan itibaren orucu iftarla bozacağımız ana kadar kesintisiz bir biçimde bizi Cenab-ı Hak'la ilişkilendiriyor. Çünkü oruç biliyorsunuz kesintisiz. Yani yemediğiniz her an yemeden uzak durma halini yaşıyorsunuz.
Evet.
Bu bize Cenab-ı Hakk'ı hatırlamayı ve onunla beraber hemhal olmayı belki yıl boyunca yaşamamıza İyi bir alıştırma oluyor. Dilerim Allah Azze ve Celle bize bunun sonucunu en güzel şekilde yaşatır.
Amin değerli hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, anlattıklarınız için. Öyle de güzel, öyle de tatlı tatlı anlatıyorsunuz ki inanın böyle sizi dinlemek çok büyük bir keyif. Onu da müsaadenizle iletmek istedim hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar
diliyorum. Sizlerden de hocam.
Hayırlı Ramazanlar olsun.
Size de hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bugün ayet ve hadislerle duanın önemini konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Vuslat yeri aynı mı?
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sertkaraslan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Dünyada ve Türkiye'de COVID ile ilgili son gelişmelerle başlayalım dilerseniz. Sonrasında detayları sizden öğrenelim.
Tabii ki sevgili Sezin. Covid-19 salgını dünya genelinde yayılmaya aslında devam ediyor. Fakat buna karşın salgına karşı aldığı tedbirleri birçok ülke hafifleterek normale dönmeye başladı son aylarda. Haftalık vaka sayısı 5 milyonun üzerinde şu anda Avrupa'da. Ve Avrupa Covid-19'un öncelikli gündem olmaktan çıkmaya başladığı kıtalar arasında yer alıyor diyebiliriz. Kıtadaki bazı ülkeler virüsün ölüm ve ağır hastalığa yol açma oranının düşmesinden dolayı tedbirleri kademeli olarak kaldırdı. Bazı ülkeler ise vakalarda şu an itibariyle düşüş görülmemesine rağmen normale dönüş adımları atmaya başladı. Birkaç tane yeni olanlardan örnek vermek istiyorum. İspanya'dan örnek vereceğim. İspanya COVID-19'u artık grip olarak göreceğini açıkladı. Günlük COVID-19 vakalarının 20 binlerde seyrediyor şu anda İspanya'da ve Sağlık Bakanlığı 28 Mart'tan itibaren COVID-19'a grip muamelesi gösterme kararı aldıklarını söyledi. Ve bu kapsamda İspanya'da COVID-19'da hafif veya belirtisiz vakalara karantina zorunluluğu uygulanmayacak. İngiltere ise vakaların hala yüksek olduğu ülkeler arasında. İngiltere'de tedbirler kaldırıldıktan sonra vakalar birazcık daha artış göstermeye başladı. Covid-19'a karşı devlet sorumluluğundan kişisel sorumluluk sürecine geçildi. Karantina ve sosyal mesafe dahil bütün tedbirlerin kaldırıldı İngiltere'de. Ve son 3 haftadır Covid-19 vaka sayıları yeni varyantla birlikte artış göstermeye başladı. Bunda da BA2 diye isimlendiren varyantın etkili olduğu yönünde açıklamalar var. Hemen bugün itibariyle yeni bir şeyden bahsedeceğim. Hı hı. İtalya'da OHAL vardı. İtalya'da da bugün itibariyle OHAL kaldırılıyor. 7 kez uzatılmıştı Covid-19'dan dolayı. Ve ülkede Covid-19 aşılama kampanyasında aşısını tamamlayanların oranının %90'ını bulmasının takiben 1 Nisan'da yani bugünden itibaren olağanüstü hal kaldırıldığı yönünde bir açıklama yapıldı. Bir başka yenilik de Almanya'dan olsun. Çok sayıda vatandaşımız var yaşayan. Almanya'da da tedbirler eyaletlere göre kaldırılacak. Günlük vaka sayılarının en az 200 binlerde olduğu Almanya'da hükümetin aldığı karara göre geniş çaplı kısıtlamalar yarın kalkacak orada da. Bu kapsamda hastaneler, bakım evleri gibi tesisler, yine toplu taşıma araçları dışında maske kullanma zorunluluğu bulunmayacak. Testler ise sınırlı alanlarda uygulanmaya devam edecek. Bunun yanı sıra Ramazan'a gireceğiz şimdiden. Herkese hayırlı uğurlu olsun, güzel evet. günler geçirsin. Arap ülkeleri de Ramazan ayına Covid-19 tedbirlerini hafifleterek gireceklerini açıkladı. Birçok ülkede toplu iftar davetlerine, camilerde teravih namazları, vaaz ve itikafa izin verileceği duyuruldu. Suudi Arabistan 21 Mart'ta yaptığı bir açıklama vardı. Covid-19'da mücadele kapsamında 2 yıllık kısıtlamaların ardından Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de bu yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılacağını duyurdu. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nden de yine benzer açıklamalar geldi. Mesafe kurallarının kaldırıldığı yönünde açıklamalar da yapıldı. Peki Türkiye'de ne oldu diye baktığımız zaman Türkiye'de de çok şükür vaka sayıları çok çok önemli ölçüde düştü. Dün itibariyle 14.336 kişinin testi pozitif çıktı ve yine maalesef 56 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aşılamaya ağırlık veriliyor şu anda Türkiye'de de. Aşılama hızının artırılmasıyla birlikte yeni vakaların da azalmaya başlayacağı ifade ediliyor. Hı hı. Hemen sıcak bir haber vereceğim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biraz önce bir tweet paylaştı. Sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin bir tweetti bu. Salgın döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler alınmıştı hatırlarsak. Bu dönemde hastanelere ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından süreli süresiz tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir ve bunun için de resmi yazışmalar yapılmıştır şeklinde bir bilgi verdi Sayın Fahrettin Koca. Bunun dışında sizincim... Demin de söylediğimiz gibi Ramazan ayına giriyoruz. Oruçlar başlıyor. Evet. Sahura kalkacağız, iftar olacak. Bununla ilgili uzmanlardan da bir takım uyarılar geldi. Kronik rahatsızlığı olanların hekimlerine danışarak oruçlarını tutamayacaklarına karar vermeleri gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra sağlıklı bir Ramazan geçirmek için İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Züleyha Akkan Çetinkaya'nın bir açıklaması oldu. Ramazan'da en sık yapılan yanlışlardan biri iftardan sahura kadar bir şeyler yiyip sahuru atlayarak açlık süresinin uzatılması ve vücudun susuz bırakılması dedi. O yüzden herkesin sağlığını tehlikeye atmamak adına mutlaka sahur yapmaları gerektiğinin altı çizildi. Sahurda da ağır gıdalardan kaçınılması, bunun için sıvı alınması, işte peynir, yumurta, domates, salatalık, tam buğday ekmeğiyle bir kahvaltı yapılabileceğini ya da işte tam buğdaydan yapılmış makarna, kuskus, bulgur pilavı ve bir porsiyon meyve gibi yiyecekler tüketilebileceğini söyledi sayın uzman. Ve mutlaka ve mutlaka tekrar altını çizelim, uzun süre boyunca açlık doğru bir şey değil. Bu yüzden mutlaka oruç tutacak olan kişilerin sahura kalkmalarının büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgulayalım. Bunun yanı sıra yine aynı şey iftar için de geçerli.
Çok yine ağır yememek lazım.
Evet, evet, iftarda da çok ağır yiyerek midemizi zorlamamamız gerekiyor. Önce bir çorbayla başlanıp ardından, uzmanların aktardığına göre söylüyorum, ardından azar azar ve yavaş yavaş bolca çiğneyerek yemekleri yememiz gerekiyor ki bir anda midemize hemen yemek yiyerek zorluk yaratmayalım sevgili Sezin.
Evet, hatta su içmenin de ne kadar önemli olduğunu da hatırlatmış olalım bu vesileyle.
Kesinlikle
hemen
öyle.
3 litre suyu iftarda tamamını içmek durumunda değiliz. İftar ve sahura kadar, evet, sahura kadar o su içme süresinde yaymanın önemi büyük. Otizmle ilgili geçtiğimiz hafta konuşmuştuk ama bu hafta da bir takım yenilikler oldu. Onlardan da bahsetmenizi rica edebilir miyiz?
Tabii ki Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bununla ilgili olarak bunun belirtilerine karşı çok dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştik. Evet. En büyük ebeveynlere, okullarda eğitmenlere düştüğü yönünde açıklamalarda bulunulmuştu. Türkiye'de 2016 yılında yayınlanan otizm eylem planı var ve şu anda da hala uygulanıyor. Erken tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulmasını 6 öncelikli alandan biri olarak gösteriyor. Bugün yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir paylaşımı oldu. Son 20 yılda otizmin dünyada görülme sıklığının 240 kat arttığının altına çizdi. Çok yüksek bir olay. Oran bu. Bu artış yapılacak hizmetlerin önemini ortaya koymuştur şeklinde de bir açıklaması oldu. Ve yine hemen gururla belirtmeliyiz ki dedi, yaklaşık 5 yıl önce başlatılan otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğa ulaştık. Çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor dedi. Yine otizm konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da önemli çalışmaları var. Devlet korumasında yetişen çocuklara yönelik sizin Türkiye genelinde otizm taraması yapılacak. Hı hı. Bu aslında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak bir projesiydi. Beni Fark Et projesi kapsamında başlatılmıştı. Pilot olarak Ankara'da uygulanmıştı ve devlet korumasında bulunan çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kalan çocuklara erken tanı konulabilmesi için bir tarama programıydı. Şimdi yapılan açıklamayla bu tarama programının Ankara'nın dışına çıkarak Türkiye genelindeki tüm çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kalan çocukları kapsayacak şekilde tarama programının yaygınlaştırılacağı ifade edildi.
Evet. Bir de son olarak şu kalıcı oje uygulamaları ile ilgili dermatologların çok önemli uyarıları var. Onlardan da bahsetmenizi rica ederim. Evet, çok güzel, çok şık görünüyor ama sağlığımıza ne gibi tehlikelerde bulunuyor?
Kesinlikle öyle. En çok kullanılan kozmetoloji ve estetik uygulamalarından biri haline geldi kalıcı oje uygulamaları. Bununla ilgili de Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Pelin Koçyiğit'ten, Ankara Üniversitesi'nde de kendisi öğretim üyesi. Ondan bir açıklama geldi. Kendisi diyor ki kalıcı oje ve manikür, pedikür uygulamaları doğru teknik ve hijyen çok önemli. Ancak kalıcı oje sonrası tırnak çevresi enfeksiyonuyla gelen çok sayıda hastayla karşılaşıyoruz diyor. Bu manikür ve pedikür uygulamasında tırnak etinin esasında tırnağa zararlı mikroorganizmaların girişini engelleyen kutikula isimli koruyucu bir yapı var sevgili Sezin. Ve kutikulanın uygunsuz bir biçimde tırnaktan alınması dokuyu dış etkilere karşı açık hale getirdiğini sayın hocamız da ifade ediyor. O yüzden mutlaka ehil ellerde bu konuda eğitimli olan kesinlikle sterilizasyonun çok önemli olması gerektiğini söylüyor. Mutlaka bunların yaptırılmadan önce yakından kontrol edilmesi, güvenliğinden emin olunması gerektiğinin de altını çiziyor. Bir vaktimiz varsa
son cümle olarak alalım. Buyurun.
İfade etmek istiyorum. O da Dünya Aferez Birliği Başkanı Profesör Doktor Fevzi Altuntaş'tan gelmişti. Açıklanamayan kemik kırıkları kanser habercisi olabilir şeklinde bir uyarıda bulundu. O yüzden ileri yaşta açıklanamayan bir kemik ağrısı, kemik kırıkları, kansızlık, halsizlik, sık tekrarlayan enfeksiyonlar gibi bir durum olduğunda mutlaka yaşlılarımızı en kısa zamanda bir hekime götürelim ve gerekli tetkiklerin yaptırılması için hızlı davranalım şeklinde evet, bir uyarıda bulundu.
Bir şey olmaz dinleyin. Deyip geçmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karas'ın aktardıklarınız için. İnşallah önümüzdeki hafta çok çok daha güzel haberlerle sizi tekrar bekliyoruz. Sevgi ve saygılar diliyoruz.
Evet, çok teşekkür ederim. 2 yılın ardından COVID dışında da sağlık haberleri evet. vermeye başladık
evet,
artık.
Evet.
İnşallah çok daha enerji dolu güzel haberlerle bir araya geliriz.
İnşallah.
Herkese iyi hafta sonları.
Çok teşekkür ediyoruz. Size de öyle. Görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sağlık haberleri köşemizde dünyada ve Türkiye'de COVID ile ilgili gelişmeleri aktardı bizlere. Onun dışında özellikle otizm farkındalık günüyle ilgili kalıcı oje uygulamalarıyla ilgili ve Ramazan'da beslenme ile ilgili dikkatimizi çeken notları iletti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Oruç tutacaklara da şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Güne Bakan.
Burası Kısa Dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 19 metre 15.375 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.